Ayrım 3, Bir Kayıp Denizci, Gabriel Garcia Marquez, sayfa 35. Yalnız. Luis Renfigo, muhripte bana saati son kez sorduğunda 11.30'tu. 12'ye 10 kala yine saatime bakmıştım. Salda şimdi saat 12'ydi. Bütün bu olanların üstünden çok zaman geçmiş gibi geliyordu ama gerçekte geminin kıç tarafında saatime baktığım anla, sala çıkıp arkadaşlarımı kurtarmaya çalıştığım, sonunda canımı kurtaran şu tahta parçası üstünde boş denize bakıp, beni kurtarmaya gelmeleri için en az 200 saat beklemem gerektiğini düşünerek rüzgarın sert ulusunu dinlediğim an arasında yalnızca 10 dakika geçmişti. 2 ya da 3 saat diye hesapladım. Denizde yalnız kalmak için çok uzun bir süre gibi geldi bana. Başıma gelenleri kabullenmeye çalışıyordum. Ne yiyeceğim ne de suyum vardı ve saat 3 olmadan susuzluk içimi yakacaktı. Tepemdeki kızgın güneş tuzun garip sertleştirdiği derimi yakmaya başlamıştı. Denize düşerken kepimi kaybettiğim için oturup kurtarıcılarımı beklerken kafamı suya daldırıyordum. İşte tam oturacağım sırada sağ dizimde bir sancı duydum. Kalın kumaşlı mavi pantolonum ıslandığı için baldırıma kadar kıvırmakta çok güçlük çektim. O anda korkudan sıçradım. Dizimin altında hilal biçiminde derin bir yara vardı. Muhrimin korkuluklarına mı çarpmıştım yoksa suya düşerken mi yaralanmıştım? Salda oturunca farkına varabildim ancak. Biraz yanmasına karşın yara kanamıyordu. Üstelik deniz suyundan olsa gerek iyice kurumuştu. Azıcık kendimi oyalamak için elimdeki eşyaların listesini çıkarmaya koyuldum. Denizdeki yalnızlığım içinde elimde kalanları saymak istiyordum. Önce çok düzgün işleyen ve her 2 ya da 3 dakikada bir bakmaktan kendimi alamadığım saatim kalmıştı bana. Sonra geçen yıl Cartagena'dan aldığım altın şövalye yüzüğüm ve gene aynı kentte bir denizciden 5 pesoya aldığım Meryem Ana tasvirli madalyonum ve zincirim vardı. Ceplerimde ise yalnızca Kaldas'taki dolabımın anahtarları, Şubat ayında mobilde Marie Adres'le alışveriş yaparken bir satıcının armağan ettiği 3 kartpostal bulunuyordu. Nedenini bilemeyeceğim ama bu kartpostallar, kazazedelerin şişe içinde denize bıraktıkları mesajları anımsatmıştı. Sanıyorum ki o esnada, elimde bir şişe olsaydı kartlardan birini içine koyar ve kaza geçirmiş bir insan rolüne girerdim. Böylece o akşam Cartagena'da arkadaşlara anlatacak matrak bir şeylerim olurdu. 4. Antil Denizi'nde tek başıma ilk gecem. Öğleden sonra 4'te rüzgar durdu. Yalnızca suyu ve gökyüzünü gördüğümden hiçbir kerteriz noktam yoktu. Salın ilerlediğini ancak 2 saat sonra ayırt edebildim. Gerçekte sal, bindiğimden beri kürek çekerek çıkarabileceğim hızdan daha yüksek bir hızla rüzgar yönünde düz bir çizgide kayıyordu. Buna karşı ne yönümü ne de yerimi belirleyebiliyordum. Sal, kıyıya doğru mu yaklaşıyordu yoksa Antil denizine mi açılıyordu bilmiyordum. İkinci varsayım da olası geliyordu bana çünkü denizin kıyıdan 200 mil açıkta yüzen bir cismi, hele bu cisim içinde insan olan bir sal kadar ağırsa karaya doğru sürüklemesini gerçekten olanaksız görüyordum. İlk saatlerde muhribin yolunu kafamdan dakika dakika izledim. Cartagena'ya telsiz çektilerse kazanın kesin yerini belirlemişlerdir ve az sonra uçaklar, helikopterler bizi aramaya gelir diye düşündüm. Yaptığım hesaplara göre bir saatten az bir süre sonra uçaklar üstümde dönmeye başlayacaklardı. Öğleden sonra saat 1'de oturup ufku gözetlemeye başladım. Uçakların görüneceği yöne doğru kürek çekmek üzere hazır bekliyordum. Uzun ve acı dolu dakikalardı bunlar. Güneşin sıcaklığı kızartmıştı her yanımı, tuzun çatlattığı, omuzlarım ve dudaklarım ateş içindeydi. Buna karşın ne yemek yemek ne de su içmek istiyordum. Tek isteğim uçakların gelişini görmekti. Planımı hazırlamıştım. Uçakları görünce onlara doğru kürek çekecek, üstümde uçmaya başladıkları zaman da ayağa kalkıp gömleğimle işaret verecektim. Uçaklar görününce bir dakika bile yitirmemek için gömleğin düğmelerini çözmüştüm ve uçakların hangi yönden belirleyeceklerini kestiremediğimden ufkun her yanına göz gezdiriyordum. Saat 2. Rüzgar hala uğulduyordu ve rüzgarın uğultusunu Luis Renfigo'nun kulaklarımdan gitmeyen sesi bastırıyordu. ''Hey Toraman, biraz bu yana doğru asıl küreklere.'' Sanki 2 metre ötemde küreği yakalamaya çabalıyormuşçasına açık seçik geliyordu sesi kulaklarıma. Denizde rüzgar uğuldarken ya da dalgalar kıyıda patlarken insanın kendisinde bunları çağrıştıranların sesini duyduğunu hiç bilmiyordum. Hem de çıldırtıcı bir üstelemeyle duyar bu sesi. ''Hey Toraman, buraya doğru kürek çek.'' Saat 3'te umutsuzlanmaya başladım. Kuşkusuz muhrip şimdi Cartagena'ya varmıştı. Arkadaşlarım dönüş sevinciyle kente dağılmakta gecikmeyeceklerdi. Hepsinin beni düşündüklerinden kuşkum yoktu. Bu düşünce beni yüreklendirdi ve saat 4'e dek bekleyecek güç verdi bana. Telsiz çekmemişlerse de denize düştüğümüzü anlayamamışlarsa da 3 saat sonra mürettebat karaya çıkmak için güvertede toplandığında yokluğumuzun farkına varacaklardı. Hemen ardına alarma geçilmiştir. Uçakların havalanmakta biraz geciktiğini varsayarsak yarım saat içinde kaza yerinin üstünde olurlar. Demek ki 4'te, en kötü olasılıkla 4.30'da tepemde bir uğultunun her yanı sarmasına dek gözlerimi ufka dikip bekledim. Ancak o zaman Luis Renfigo'nun sesini duymaz oldum. Uzun gece. Başlangıçta tek başıma 3 saat denizde kalmanın olanaksız olduğunu sanmıştım. Ama saat 5'te kazadan 5 saat sonra daha uzun süre beklemek de olağan gelmeye başlamıştı. Güneş batıyordu. Güneş batarken kızıllaştı ve büyüdü. Ancak o zaman yönümü belirleyebildim. Artık uçakların hangi yönden geleceklerini biliyordum. Güneşi sol yanıma alarak Cartagena'nın bulunduğu yöne kıpırdamadan, gözlerimi kırpmaya cesaret edemeden bakıyordum. Saat 6'da gözlerimdeki yanmaya karşın hala bakmayı sürdürüyordum. Gece olurken bile aynı işi yapmayı inatla ve dirençle sürdürdüm. Uçakları göremeyeceğimi biliyordum. Ama motor sesinden önce kanatlarında kırmızı ve yeşil ışıkları görebilirdim. Karanlıkta uçaktakilerin beni göremeyeceklerini unutuyordum. Gökyüzü birden kızıllaştı. Ufku gözetleme işini sürdürdüm. Sonra koyu mora dönüştü ve ben sürekli baktım. Şarap rengi gökte sarı bir elmas gibi ilk yıldız belirdi salın öbür ucundan. Tıpkı bir işaret gibiydi. Hemen ardından zifiri karanlık bir gece çöktü denizin üstüne. Burnumun dibini bile göremediğim bir karanlığa gömüldüğümü anlayınca korkuma egemen olamayacağım duygusuna kapıldım. Salın kenarlarındaki su şırpırtısına bakılırsa yavaş yavaş ama durmaksızın ilerlediğimi anladım. Karanlık içinde boğulunca gündüz hiç böylesine yalnız olmadığımı anladım. Gece göremediğim ama garip hayvanlarla dolu denizde kayıp gittiğini hissettiğim şu Allah'ın belası aldık yalnızlığımı daha da yoğunlaştırmıştı. Yalnızlığımı azaltmak için saatime bakmaya başladım. 7'ye 10 vardı. Uzun bir süre sonra, bana 2-3 saat sonra gibi geldi, yine saatime baktım. 7'ye 5 vardı. Yelkovan 12'nin üstüne geldiğinde tam 7'ydi ve gökyüzü yıldız dolmuştu. Zaman geçmiş ve şafak sökecek gibi geliyordu bana. Umutsuzca kafayı uçaklara takmıştım. Üşümeye başladığımı anladım. Bir salda bir dakika bile kuru kalınmıyordu. Kenarına bile oturulsa gövdenin bir bölümü suda kalıyor, çünkü ızgaralar 50 santim kadar suyun içinde duruyor. Gece 8'de suyun içi dışarıdan daha sıcaktı. Salın içinde hayvanlardan korunacağımı biliyordum. Çünkü alttaki ağ hayvanların yaklaşmalarını engelliyordu. Hiç değilse size okulda öğretilenlere göre bu böyleydi. Eğitim subayının küçük bir modelde yaptığı uygulama, 40 arkadaşla bir arada öğleden sonra 2'de izlenince inandırıcı da geliyordu. Ama gece 8'de umutsuz ve tek başına denize kalınca eğitim subayının sözlerinde hiçbir mantık bulunmadığını düşünüyor insan. Yarı belime kadar insanların değil, deniz hayvanlarının olan bir dünyaya batmışım ve gözlerimi döven dondurucu rüzgara karşın salın kenarından ayrılmaya cesaret edemiyordum. Eğitim subayına göre salın en az güvenilir yeri olan bu yer, sığınağımın yanından geçişlerini duyduğum, bilinmedik büyük hayvanlardan korunduğumu sandığım bir yerdi. O akşam milyonlarca yıldız arasında küçük ayıyı bulmakta çok güçlük çektim. Hiç bu kadar çok yıldız görmemiştim. Tüm gökyüzünde boş bir yer bulmak olanaksızdı. Küçük ayıyı bulur bulmaz bir başka yere bakmaya cesaret edemedim. Nedenini bilemeyeceğim ama küçük ayıya bakarken kendimi daha yalnız hissediyordum. Cartagena'da nöbetimiz olmadığı zamanlarda gün doğarken Manga Köprüsü'ne de otururduk. Ramon Herrera, Daniel Santos'a öykünerek şarkı söyler, içimizden biri de gitarla ona eşlik ederdi. Köprünün taş korkuluklarına otururken bir anda kendimi Manga Köprüsü'nde sandım. Sanki yanımda Ramon Herrera gitar eşliğinde şarkı söylüyordu ve küçük ayı karadan 200 mil ötede değil de Cerro de la Popa'nın üstündeydi. Bu saatlerde Cartagena'daki birileri tıpkı denizden benim baktığım gibi küçük ayıya bakıyorlardı. Bu nedenle yalnızlığımı daha az hissediyordum. 28 Şubat'ta denize geçirdiğim ilk gecenin bana uzun gelmesinin nedeni tüm gece boyunca hiçbir olay olmayışıydı. Bir salda sessizliği bozacak bir şey olmadan hayvanlardan korkarak ve her dakika fosforlu bir saate bakarak geçirilen bir geceyi betimlemek olanaksız. Bir işkence, gerçek bir cehennem azabıydı. Umutsuzca boyundurumdan kurtulmak için saatimi çıkarıp cebime atmaya karar verdim. 9'a 20 vardı. Ne acıkmıştım ne de susamıştım ve midemin yararına, uçakların gelişine dek dayanacağımdan emindim. Ama saatim beni deli edecekti. Bunalım içinde kıvranarak cebime koymak için bileğimden çıkardım. Ama elime aldığım sırada en iyisinin denize atarak saatten tümüyle kurtulmak olduğuna karar verdim. Telaşa kapıldım ve bir an duraksadım. Saatsiz daha da yalnız olacaktım. Yeniden saati bileğime taktım ve gözlerim ağrıyana dek öğleden sonra uçakları beklerken ufka baktığım gibi her dakika saate baktım. Gece yarısından sonra ağlayacak gibi oldum. Gökte uçakları aradığım hırsla şimdi de karanlıkta gemilerin ışıklarını arıyordum. Saatlerce denizi izliyordum. Sakin, sessiz, uçsuz bucaksız bir denizdi ve yıldızların ışığından başka bir ışık yoktu. Sabaha karşı hava iyice soğudu ve bedenim, bütün bir öğleden sonranın güneşinde kalan bedenim titremeye başladı. Soğuk derimi daha da yakıyordu. Sağ dizim zonklamaya başlamıştı. İliklerime kadar ıslanmıştım. Gerçekte bunlar önemsiz duygulardı. Bedenimden çok gemilerin ışıklarını düşünüyordum. Bu sonsuz yalnızlıkta, denizin karanlık uğultusunda bir geminin borda fenerini görünce atacağım çığlık dünyanın öbür ucundan duyulacak gibi geliyordu. Her günün ışığı. Gün, karada olduğu gibi çabuk doğmadı. Bir saatime bir ufka bakarken gökyüzü akçıllaştı ve yıldızlar yok olmaya başladı. Deniz tüm çizgileriyle ortaya çıktı. 12 saat geçtiğini inanamıyordum. Gecenin gündüz kadar uzun olması dayanılır şey değil. Gecenin çok daha uzun olduğunu anlamak için durmadan saate bakarak salda oturup bir gece geçirmek gerek. Birdenbire güneş doğunca bu doğuşun ayrımına varamayacak denli yorgunluk duyuluyor. Saldaki ilk gecemden sonra bana da öyle oldu. Şafağın söküşünü kayıtsızlıkla karşıladım. Ne içme suyunu ne de yiyeceği düşünüyordum. Rüzgar ılıklaşıp deniz kaygan ve yaldızlı oluncaya dek kafamın içi bomboştu. Gözümü kırpmamıştım ama uyandığımı sandım. Gerinince kemiklerim acıyla kütürdedi. Derim ateş içindeydi fakat sabah ışıl ışıl ve tatlıydı. Çevremdeki aydınlık ve giderek hızlanan rüzgarın uğultusu gibi bana eşlik eden bir sürü olay, kurtarıcıları bekleyebilmem için güç veriyordu. Doğduğumdan beri ilk kez, 20 yıldır ilk kez kendimi çok mutlu hissediyordum. Sal durmadan ilerliyordu. Ne kadar yol aldığını bilmiyordum ama sanki yerimizden bir milim bile oynamamışız gibi ufukta değişen hiçbir şey yoktu. Saat 7'de muhribi düşündüm. Gemide kahvaltı saatiydi. Arkadaşlarım masaya oturmuş elmalarını yiyorlardı şu sıralarda. Yumurta, ardından da et verirlerdi bize. Ekmek ve sütlü kahve de vardı. Ağzım sulandı ve midemin kazındığını hissettim. Şu yemek düşüncesinden kurtulmak için boynuma dek salın içine gömdüm kendimi. Yanan sırtıma derin su iyi geldi. Canlanıp rahatladım. Uzun süre böyle kaldım ve hep kendi kendime neden yatağımda kalmayıp Ramon Herrera ile geminin kış tarafına gittiğimi sorup durdum. Faciayı saniye saniye canlandırdım kafamda ve tam bir budala olduğuma karar verdim. Şimdi böyle bir kazazede olmayabilirdim. Nöbette değildim. Güvertede de hiçbir işim yoktu. Bütün bunların nedeni şanssızlıktı. Yeniden canım sıkılmaya başladı. Saatime baktım ve biraz yatıştım. Zaman çabuk geçiyordu. Ufukta bir nokta. Öğle yaklaşıyordu ve kafam gene Cartagena'ya gitti. Yokluğumu anlamamış olmaları düşünülemezdi. Sala bindiğime pişman olmaya başladım. Çünkü arkadaşlarımın denizden toplandığını sanıyordum. Bir tek ben rüzgarın önünde akıntıya kapılmış başıbozuk dolaşıyordum. Kötü yazgım beni sala çıkarmıştı. Kafamı bu düşünce kurcalarken ufukta bir nokta gördüm. Gözüm bana doğru ilerleyen bu kara noktaya dikili ayağa fırladım. Öyle bir dikkatle bakıyordum ki gökyüzünde küçük küçük güneşlerden bir ışık bulutu oluştu. Oysa kara nokta sala doğru ilerliyordu. 2 dakika sonra biçimini açıkça seçebilir oldum. Işıl ışıl mavi gökyüzüne göz kamaştırıcı madeni pırıltılar saçıyordu. Yavaş yavaş ışık bulutun içinde belirginleşti. Boynum ağrıyordu ve gözlerim bu göz kamaştırıcı parlaklığa dayanamıyordu. Ama her şeye karşın bakıyordum. Hızlı bir uçak parlıyor ve dosdoğru sala geliyordu. Ne aşırı bir sevinç ne de çıldırtıcı bir heyecan duydum. Çok bilinçli ve olağanüstü biçimde sakindim. Telaşlanmadan gömleğimi çıkardım. Sanki ne zaman işaret vermeye başlayacağım biliyor gibiydim. Elimde gömlek, 1-2 dakika uçağın salın üstüne gelmesini bekledim. Kolumu kaldırıp gömleğimi sallamaya başladığım zaman dalgaların şıpırtısı arasında motorlarının giderek artan gürültüsünü duydum. 5. Sala bir arkadaş geldi. En az 5 dakika umutsuzca gömleğimi salladım. Fakat yanılgımı hemen anladım. Uçak sala doğru gelmiyordu. Kara noktanın büyüdüğünü görünce başımın üstünden geçeceğini sanmıştım. Oysa çok uzaktan ve beni görmesi olanaksız bir yükseklikten geçti. Geniş bir daire çizdikten sonra döndü ve ilk göründüğü noktada yitip gitti. Salda kızgın güneş altında kala kaldım. Hiçbir şey düşünmeden ufukta iyice yok olana dek baktım kara noktaya. Sonra dönüp oturdum. Mutsuzdum ama henüz umudumu yitirmediğimden güneşten korunmak için önlemlerimi aldım. Her şeyden önce akciğerlerimi güneş ışınlarından korumam gerekiyordu. Öğlen olmuştu. Tam 24 saattir saldaydım. Salın kenarına sırtımı dayayıp uzandım ve nemli gömleğimle yüzümü örttüm. Kendimi bırakırsam beni ne gibi tehlikelerin beklediğini bildiğimden uyumaya çalışmıyordum. Uçağı düşünüyordum. Beni aradığı kesin değildi. Hangi ülkenin uçağı olduğunu da belirleyememiştim. Böyle uzanmış yatarken ilk kez susuzluğun acısını duydum. Ağdalı bir tükürük ve gırtlağımdaki kuruluk duygusu beni deniz suyu içmeye itiyordu. Ama deniz suyunu içersem allak bullak olacağımı da biliyordum. Bir iki yudum içebilirdim ama sonra... Birdenbire susuzluğumu unuttum. Dalgaların gürültüsünü bastıran bir uçak sesi duydum kafamın hemen üstünde. Heyecanla doğruldum. Yine ilk uçağın belirdiği yerden bir uçak sala doğru geliyordu. Tam üstüme geldiğinde gömleğimi salladım ama çok yüksekten uçuyordu. Yavaşlamadan geçti, uzaklaşıp yok oldu. Sonra geriye döndü, ufukta belirdi ve gelirken izlediği yönde yol aldı. Şimdi beni arıyorlar diye düşündüm ve elimde gömleğimi bekledim. Bir şey çok açıktı. Uçaklar aynı yerden belirip aynı yerden yok oluyorlardı. Demek ki kara o yöndeydi. Bundan böyle o yana doğru gitmem gerekiyordu ama nasıl gidecektim? Geceliğin salın çok hızlı ilerlediğini varsaysak bile karadan çok uzaktaydım. Derimi kabartan bu kızgın güneş altında, midemi kazıyan bu açlık ve özellikle de susuzlukla savaşarak ne kadar zaman kürek çekmem gerektiğini hiç bilmiyordum. Gitgide daha güçlükle soluk alıyordum. Saat 12.35'te nereden geldiğini görmediğim kocaman siyah bir deniz uçağı büyük bir gürültüyle üstümden uçtu. Neredeyse kalbim duracaktı. Açık seçik gördüm. Hava pırıl pırıldı ve pilot kabinin camından bir adam elinde dürbünle denize bakıyordu. Uçak o denli alçaktan, o denli yakından geçti ki motorların uğultusu kulaklarımı sığır edecek sandım. Kanatlarındaki harflerden uçağın Kanal Bölgesi Kıyı Koruma Örgütü'ne bağlı olduğunu anladım. Uçak sarsılarak uzaklaştığında dürbünlü adamın beni gömleğimi sallarken gördüğünden bir an bile kuşkulanmadım. Durmadan gömleğimi sallayarak mutlu, yerimi buldular diye bağırdım. Sevinçten çıldırmış biçimde salın üstünde sıçramaya başladım. Beni gördüler. 5 dakika geçmemişti ki aynı uçak ters yönde ama gene aynı yükseklikten uçarak geçti. Sola yatarak uçuyordu. Dürbünle denize bakan adamı gene gördüm. Yeniden gömleğimi salladım ama bu kez umutsuzca değil, sakin biçimde imdat istemek yerine kurtarıcılarıma minnetimi belirtmek için bir selam yollamak amacıyla salladım. Uçak ilerledikçe yükseklik kaybediyormuş gibiydi. Bir an suyu yalayarak uçtu. Kuşkusuz denize inecekti. Konacağı yere doğru kürek çekmeye hazırlandım ama bir süre sonra yeniden yükseldi. Geri dönüp 3. kez üstümden geçti. Artık gömlek sallamadım, bir el salladım ve yeniden geçip denize inmesini bekledim. Ama tersi oldu. Birden yükseldi ve geldiği yerde yok oldu. Kaygılanacak bir durum yoktu, beni gördükleri kesindi. Bu kadar alçaktan neredeyse sala çarpacak biçimde uçtuktan sonra beni görmemek olanaksızdı. Rahat, mutlu ve güven içinde oturdum. 1 saat bekledim. Şöyle önemli bir sonuca varmıştım. İlk uçakların göründüğü nokta Cartagena yönündeydi ve siyah deniz uçağının görünüp yok olduğu noktada Panama yönünü gösteriyordu. Demek ki doğru bir hat üzerinde kürek çekerek ve rüzgara göre biraz yan giderek Tolu plajına da yakınlarda varabilirdim. Öteki iki nokta arasında yaklaşık bir ara noktaydı bu. Hesaplarıma göre kurtarma işlemini gerçekleştirmek için 1 saat yetecekti. Ama bu 1 saat mavi durgun denizde yeni hiçbir şey olmadan geçti. 2 saat daha geçti. 1 saat daha. Sonra 1 saat daha. Gözetleme yerimden 1 saniye bile ayrılmadım. Son derece gergindim ve hiç kıpırdamadan ufku tarıyordum. Saat 5'e doğru güneş batmaya başladı. Umudumu yitirmemiştim ama biraz kaygılanmaya başladığımı hissettim. Siyah uçaktan beni görmüşlerdi. Ancak kurtarmaya gelmek için neden bu kadar beklediklerini kendi kendime açıklayamıyordum. Gırtlağım kurumuştu. Gitgide daha güçsüz oluyordum. Dalgın dalgın uzaklara bakarken neden bilmem sıçradım ve salın ortasına düştüm. Sanki bir hayvan avlarmış gibi köpek balığının yüzgeci sal boyunca yavaş yavaş kayıyordu. 3. ayrımın sonu, sayfa 47.